Ayrım 24.
Otelde işler o kadar kötüydü ki Gus ile Maggie, Lady'nin öğrenme zorluğuyla uğraşacak zaman bulamıyorlardı. Lady beynini karmakarışık sözcüklerle dolu olduğunu söylüyordu onlara. Aldırma Lady, öğrenebildiğin kadarıyla getin diyordu Gus, içini rahatlatmak için. Tıpkı yıllar önce kardeşlerdekilerin yaptığı gibi kendini zorlamamasını söylüyordu. Lady'nin bunu kabul etmeye niyeti yoktu. Anlamıyorsunuz. Signora kendimizden emin olmamız gerektiğine, kararsızlık içinde ne diyeceğimizi düşünecek zamanı geride bıraktığımızı söylüyor. Yakında insan vücudu konusunu tekrarlayacağız. Ben seni unutup duruyorum. Ne olur beni çalıştırın lütfen diyordu. Biraz önce iki müşteri otelin gerekli standardı tutturamadığını söyleyerek çıkıp gitmişti. İçlerinden biri Turizm Bakanlığı'na şikayet edeceğini söylemişti. Çalışanların haftalığını verecek parayı nereden bulacaklarını bilmiyorlardı. Şimdi ise iri, suratı heyecandan titreyen Lady karşılarında durmuş, söyleyeceği İtalyanca kelimeleri dinlemelerini istiyordu. Constance'la eş olacağımı bilsem daha başarılı olurum. O bana yardım ediyor ama hep aynı kişiyle eş olmamıza izin yok. Francesca ya da Gloria olabilir ya da Elisabetta. O bakımdan lütfen bir kere tekrarlayalım. Maggie eline kağıdı aldı. Nereden başlayalım diye sordu. Araya biri girdi. Kasa hesabının ödenip ödenmeyeceğini merak ediyordu. Ya ödeyeceklerse ne zaman yapmayı düşündüğünü soruyordu. Bırak da ben konuşayım Gus dedi Maggie. Bu kez kağıdı eline alan Gus'tı. Tamam dedi. Ben doktor mu olayım yoksa hasta mı? Hatırlayana kadar ikisi de sen olur musun Gus? Eskiden olduğu gibi sözcükleri söyler misin? Tabii, şimdi bir hastanedeyim, bir sorunum var. Sen doktorsun, ne diyeceksin? Ben neren ağrıyor demeliyim. Elizabeth de hasta olacak, ben de doktor. Gus nasıl bu kadar sabırlı davrandığını bilmiyordu. Dişlerini sıkarak, Dove il dolore dedi. Dove la famale. Lady'nin umursuz bir edayla durmadan tekrarlıyordu. Elizabeth de ilk geldiğinde çocukça davranırdı. Doğru dürüst çalışmazdı. Ama Cuelma onu ciddiye almaya zorladı. Şimdi o da ödevlerini yaparak derse geliyor. Gus ile Maggie bu insanları komedi tiyatrosunda oynayan aktörler gibi görüyorlardı. Komik isimlerle birbirlerine hitap ederek dirseklerini gösteren, ellerinde stetoskop varmış gibi davranan bu yetişkinler çok gülünçtü. Durup dururken Constance otele o gece davet etmişti bir de. Hayatlarında gördükleri en şık, üzgün ifadeli ve hoş kadını. Neden yılın geri kalanını akşamları yerine bu akşamı seçmişti Lady? 3 saattir arka odada hesapları inceledikten sonra oteli satmaktan başka çareleri kalmadığına karar verdikleri geceyi. Şimdi bir de yarı deli bir kadınla havadan sudan konuşmaya mecbur olacaklardı. Oysa havadan sudan konuşmadılar. Karşılarındaki gördükleri en öfkeli insandı. Kağıtların, anlaşmaların, dokümanların üstünde adı yazılı Henry Kane ile evli olduğunu söylüyordu. Shibon Casey de kocasının metresi olduğunu. Bu nasıl olur anlamıyorum. Siz ondan o kadar güzelsiniz ki dedi Maggie aniden. Constance bu sözlere kısaca teşekkür ettikten sonra çek defterini çıkarttı. Otelin yenilenmesi için başvurmalarını istediği arkadaşlarının adını verdi. Bir an bile samimiyetinden şüphe etmemişlerdi. Onlar olmasaydı bu bilgileri alamayacağını ve yapmaya kararlı olduğu şeye cesaret edemeyeceğini söyledi. Bazı hayatlar değişecekti. Onlar kendilerine verilen parayı hak ettiklerine, paranın yasal olarak kendilerine ait olduğuna inanmalıydılar. Gereken işlemler sona erince, Constance'ın verdiği paraları sonradan alacağından kuşku duymamalıydılar. Constance'a söyleyerek yanlış bir şey yapmadım ya, Lady korkuyla üçünün yüzüne bakıyordu. O güne kadar Gus'la Maggie'nin işlerini kimseyle tartışmamıştı. Kadını otele getirdiğinde ondan hoşlanmadıklarını sezmişti. Oysa doğru anlıyorsa sanki şimdi her şey düzelmiş gibiydi. Sanki bir mucize olmuş, her şey sözümlenmişti. Umduğundan çok daha iyi bir şekilde. Evet Lady, çok iyi yaptın dedi Gus. O da çok sessizdi ama Lady'nin sessizliğin içinde elle tutulur bir övgü seziyordu. Herkesin nefes alıp verişi iyice rahatlamıştı. Gus'la Maggie daha birkaç saat önce İtalyanca çalışmasına yardım ederken ne kadar sinirliydiler. Şimdi ise sorunları neyse sanki yok olmuştu. Derste ne kadar başarılı olduğunu anlatmalıydı onlara. Bu akşam her şey çok iyi gitti. Kelimeleri unutacağım diye ne kadar korktuğumu biliyorsunuz. Ama hiçbirini unutmadım. Hepsini hatırladım. Gurur dolu bakışlarla bakıyordu. Maggie konuşmaya cesaret edemeden başını salladı. Gözleri yaşlıydı sanki. Constance sohbeti sürdürmek istedi. Lady ile eş olduğumu biliyor muydunuz? Çok da başarılıydık dedi. Dirsek, bilek ve boyun mu? Dedi Gus. Evet ama çok daha fazlası. Diz kapağı ve sakal da dedi Constance. Il Giona Ella Barba dedi Lady heyecanla. Lady'nin Roma'da o aileyle buluşmayı umduğunu duydunuz mu diye sordu Maggie. Evet hepimiz bunu biliyoruz. Gelecek yaz hepimiz İtalya'ya gittiğimizde onları göreceğiz. Signora her şeyi düşündü bile. Constance gitti. Sonsuza dek hiç ayrılmadan birlikte yaşayacak olan üçlü yan yana oturdular. Rose'un düşlediği gibi. Fiona büyük bir hastanenin kafeteryasında çalışıyordu. Sık sık işinin insanları iyileştirmek gibi olumlu yanları olmayan hasta bakıcılığa benzediğini söylerdi. Soluk yüzleri, meraklı bakışlarıyla doktor randevularını bekleyen, bir türlü iyileşemeyen yakınlarını ziyarete gelenleri, onları tam olarak anlamadan bir şeylerin iyi gitmediğini sezen, etrafı karıştıran gürültülü çocukları o görürdü. Zaman zaman kanser değilim, kanser değilim diye sevinçle bağırarak içeri giren adam gibi mutlu insanlarla karşılaştığı da olurdu. Adam Fiona'yı öptükten sonra odadaki herkesin elini sıkmıştı. Herkes de gülümseyerek ona bakmıştı. Oysa gülümseyenler arasında kesin olarak kanser olanlar da vardı. Adam nedense bunu düşünmemişti. Kesin olarak kanser olanlardan bazıları iyileşecekti. Adamın ölüme mahkum olmadığını öğrenerek ne kadar sevindiğini görmek, iyileşebilme umutlarını unutturmuş adama gıptayla bakmalarına yol açmıştı. Kahveyi, çayı ve bisküvileri parayla satıyorlardı. Ancak çok büyük sorunları olanlardan para istemek akıllarına gelmezdi. Aldığı kötü haberle serseme dönmüş birini görünce eline sıcak, şekerli bir bardak çay sıkıştırmayı adet edinmişlerdi. Fiona kağıt bardak kullanmaktan hoşlanmıyordu. Ama o kadar kişinin porselen fincanını yıkamanın imkansız olduğunu biliyordu. Hastalardan çoğu Fiona'yı tanır adıyla hitap ederlerdi. Üzüntülerini biraz olsun unutmak için onunla konuşurlardı. Fiona her zaman neşeliydi. Hastaların buna ihtiyacı vardı. Kısa boylu, ifadesi cin gibi, kocaman gözlüklü bir kızdı. O gözlükler gözlerini daha da büyütüyordu. Saçını kocaman bir fiyonkla arkasına toplardı. Büyük bekleme odası çok sıcak olduğundan Fiona tişört ve kısa siyah etek giyerdi. Üstlerinden haftanın günleri yazılı olan tişörtler bulmuştu. İnsanlar bundan hoşlanıyordu. Fiona'nın göğsüne bakmadan hangi gün olduğunu bilemiyorum diyorlardı. İyi ki Ocak, Şubat, Mart yazmıyor diyordu başkaları da. Fiona ve haftanın günleri hep gündemde kalırdı. Fiona zaman zaman yakışıklı doktorlardan birinin yaklaşarak kocaman gözlerinin içine baka baka hayatı boyunca beklediği kız olduğunu söyleyeceği anı hayal ederdi. Oysa bu beklentisi hiç gerçekleşmedi. Fiona bundan sonra da gerçekleşmeyeceğini kabul etti. O doktorların arkadaşları vardı. Diğer doktorlar, doktorların kızları, şık ve önemli kişiler, tişörtlü, kağıt bardakta kahve dağıtan bir kıza bakacak değillerdi. Rüya aleminde dolaşmaktan vazgeç diyordu kendi kendine. Fiona 20 yaşındaydı. Erkeklerle tanışma konusunda hayal kırıklığına uğramıştı. Bu işte yeteneği yoktu. Grania ile Bridget Dune'a bak diyordu. Kapıyı açar açmaz karşılarına bir erkek çıkar. Üstelik birlikte bir gece geçirebilecek bir erkek. Sık sık evdekilere karşı onu kullandıklarını biliyordu Fiona. Fiona'da kalıyorum demek en büyük kurtuluşlarıydı. Fiona'nın annesinin olanlardan hiç haberi yoktu. Bilseydi onaylamazdı. Fiona'nın annesi, iyi kızlar evleninceye dek beklerler diyenlerdendi. Fiona'nın ise bu konuda kesin bir fikir oluşturmamıştı. Aslında birini severse ve o sevgi karşılık bulursa, gerçek bir ilişki yaşamanın yanlış olmadığını düşünüyordu. Ama bugüne kadar böyle bir olasılıkla karşılaşmadığı için, başına geldiğinde ne yapacağını bilemiyordu. Zaman zaman aynada da kendine bakardı. O kadar da çirkin sayılmazdı. Belki kısa boyluktu. Gözlük takmanın fazla yararı olduğu söylenemese de gözlüklerin ona yakıştığını söyleyenler vardı. Gözlükle yüzü ne kadar da tatlı oluyordu. Bu sözlerle onu teselli mi ediyorlardı yoksa, ya da aptal mı sanıyorlardı? Gerçeği anlamak ne kadar zordu. Granya Dune saçmalamamasını, çok hoş olduğunu söylüyordu. Ama son günlerde Granya'nın aklı pek başında sayılmazdı. Babası yaşındaki o adama öylesine tutkundu ki. Fiona onları anlamıyordu. Granya gibi seçme şansı olan bir kız nasıl olur da o yaşlı adama aşık olurdu. Bridget de Fiona'nın muhteşem göründüğünü, harika bir vücudu olduğunu söylüyordu. Her sandviç yediğinde kilo alan Bridget gibi değildi. Öyleyse nasıl oluyor da o şişko kalçalı Bridget hiçbir zaman erkeksiz kalmıyordu. Hem de sadece çalıştığı turizm acentesinde karşılaştığı insanlar değildi. Bridget içinde beğeneceği bir erkeğe hiç rastlamadığını söylerdi hep. Acenteye gelenler çoğunlukla yanmak için gidecek yer arayan, kızlarıyla hacca giden yaşlı kadınlardan oluşuyordu. Veya insanın midesini bulandıracak sıklıkta çok özel yerler peşinde koşan, balayına çıkacak çiftler. Granya ile Bridget önlerine her çıkanla yatan kızlardan da değillerdi. Demek ki erkeklerin gözünde bu kadar popüler olmalarının nedeni bu da değildi. Bu konu Fiona için çok esrarlıydı. O sabah işi çok yoğundu. Çöp tenekesi, çay poşetleri ve boş bisküvi paketleriyle dolmuştu ki o koca plastik torbayı kapıya doğru itmeye çalıştı. Dışarı çöplerin bulunduğu yere kadar çıkarabilse sorun kalmayacaktı. Genç bir adam yerinden kalkarak elindeki torbayı aldı. "Bana bırakın," dedi. Koyu renk saçları vardı. Saçlarının uçları sivri sivri havaya kalkmış olsa da yakışıklı sayılırdı. Koltuğunun altında kaybetmekten korkar gibi bir motosiklet kaskı tutuyordu. Çöp tenekelerinin sıralandığı yerin kapısını açtı Fiona. "Hangisini istersen atabilirsin," dedi. Sonra çocuğun geri gelmesi için kapıyı tutarak beklemeye koyuldu. "Çok naziksin," dedi genç çocuğa. "Başka şeyleri düşünmeme engelliyor." O kadar sağlıklı ve genç görünen bu çocuğun hasta olmamasını temenni etti. Ama Fiona, nice sağlıklı gencin bekleme odasından kara haber alarak çıktığına şahit olmuştu. "Çok iyi bir hastanedir," dedi. Öyle olduğundan emin değildi aslında. Hastaneler arasında fena sayılmazdı belki. Ama insanları umutlandırmak için hep böyle söylerdi. "Öyle midir?" dedi çocuk merakla. "Ben en yakın hastane olduğu için onu buraya getirdim. Çok ünlü bir yerdir." Fiona konuşmanın sona ermesinden korkuyordu. Oğlan eliyle göğsünü işaret ederek "Giovedi," dedi. "Anlamadım. İtalyanca perşembe demek. Öyle mi? İtalyanca konuşur musun?" "Hayır, ama haftada 2 gün İtalyanca kursuna gidiyorum." Yaptığından gurur duyduğu anlaşılıyordu. Fiona ise genç çocuktan hoşlanmıştı. Konuşmalarının sona ermesini hiç istemiyordu. "Buraya kimi getirdim dedin?" diye sordu. Her şeyi baştan öğrenmek daha doğruydu. Getirdiği karısı veya kız arkadaşı ise daha ileri gitmeye gerek yoktu. "Anneme," dedi hüzünlü bir ifadeyle. "Acile aldılar. Bana da beklememi söylediler." "Ne oldu? Bir kaza mı?" "Onun gibi bir şey." Konuşmak istemediği belli oluyordu. Fiona konuyu İtalyanca derslere çekti. "Zor muydu? Dersler nerede veriliyordu?" "Mountain View'da," dedi. "Oradaki büyük okulda." Fiona hayretler içindeydi. Ne büyük bir rastlantı. En yakın arkadaşımın babası orada öğretmen. Aralarında bir bağ doğmuştu sanki. Dünya gerçekten çok küçük. Çocuğun canını sıkmaktan korkuyordu. Kahve ve çay bekleyen insanlar sıradaydı. "Çöp torbası için teşekkürler. Çok iyi birisin," dedi. "Önemli değil. Annenin iyileşeceğinden eminim. Acildekiler mükemmeldir. Ben de eminim." Fiona herkese servis yaptı ve hepsine gülümsedi. Belki de çok sıkıcı biriyim diye düşünüyordu. Sıkıcı olup olmadığını insanın kendisi hakkında en son bileceği şeydir. O akşam bir işte "Ben sıkıcı mıyım?" diye sordu. "Yok canım, o kadar eğlencelisin ki sana ait bir televizyon programı olmalıydı." Bridget hüzünle eteğinden ayrılmaya cesaretini gösteren fermuarını inceliyordu. "Biliyor musun, artık eskisi gibi sağlam yapmıyorlar. Bunu patlatacak kadar şişmanlamadım ya. Bu imkansız." Tabii ki imkansız dedi Fiona, doğruyu söylemeye cesaret edemeden. Birden Bridget'in belki ona yalan söylediğini düşündü. Sıkıcıyım dedi, gerçeği anlamış gibi. Fiona zayıfsın. İnsanın bütün dünyada bundan başka ne isteği olabilir ki? Sıkıcı olmak lafını keser misin lütfen? Bu konuyu kafana takıncaya dek hiç sıkıcı değildin. Yaslanamayacak şekilde şişmanladığını gören Bridget'in böyle bir şikayeti dinleyecek gücü yoktu. Bir çocukla tanıştım. 2 dakika sonra esneyerek yanımdan uzaklaşmaya çalıştı dedi Fiona. Çok üzgün görünüyordu. Bridget yumuşayarak nerede tanıştınız dedi. İşte annesi acildeydi. Tanrı aşkına ne bekliyordun ki? Annesine araba çarpmış birisinden ne bekliyordun? Seninle partideki gibi konuşmasını mı? Kendine gel Fiona, toparla kendini. Fiona ikna olmamıştı. Babanın okulunda İtalyanca dersi öğreniyormuş. İyi, Tanrı'ya şükürler olsun ders alan birileri var. Kursa yeterince öğrenci yazılmayacak diye korkuyorlardı. Babam bütün yazı sivri suratlı bir gelincik gibi geçirdi dedi Bridget. Ben annemle babamı suçluyorum. Hiçbir konuyu tartışmadıkları için sıkıcı biri olup çıktım. Evde hiçbir konu tartışılmaz. Yıllarca böyle yaşayınca hangi konuda fikir yürütmemi bekliyorsun? Susar mısın lütfen Fiona? Sıkıcı biri değilsin. Söyleyecek lafı olan anne babaya sahip kimse yoktur. Benimkiler yıllardır konuşmuyorlar. Babam yemekten sonra odasına kapanır ve gecenin geri kalan kısmını orada geçirir. Orada uyumadığına şaşıyorum. Masasına oturur, kitaplarını, İtalya resimlerini okşar. Güneşli akşamlarda pencerenin kenarındaki koltuğa oturarak boşluğu seyreder. Sıkıcı olmak buna denir işte. Onu bir daha görürsem ne diyeyim diye sordu Fiona. Babamı mı? Hayır, çivi saçlı çocuğu. Aman tanrım, annesinin nasıl olduğunu sor. Kukla gibi yanında oturup şimdi bunu şöyle, şimdi de başını salla mı demeliyim? Fena fikir olmayabilir. Babanın İtalyanca sözlüğü var mı? En az 20 tane vardır. Neden sordun? Günleri öğrenmek istiyorum da dedi Fiona. Sanki çok olağan bir şeymiş gibi. Fiona eve döndüğünde bugün dünlerdeydim dedi. İyi yapmışsın diye yanıtladı annesi. Çok sık gitmemelisin. Sanki onlarla yaşıyormuşsun izlenimi vermemelisin diye uyardı babası. Fiona babasının ne demek istediğini merak etti. Onlara gitmeyeli haftalar geçmişti. Babası dün kardeşlerin ne kadar sık bu evde kaldıklarını söylediklerini bilseydi işte asıl sorun o zaman çıkardı. Sizce Bridget dün güzel mi diye sordu. Bilmem, ne diyeceğimi bilmiyorum dedi annesi. Babası gazete okuyordu. Neden ne bileceğini bilmiyorsun? Onu görsen ne kadar hoş bir kız der misin? Bilmem, düşünmem gerek dedi annesi. Fiona o akşam yatağında durmadan bunu düşündü. Granny ve Bridget Dunn nasıl oluyor da bu kadar özgüvenli olabiliyorlardı? Onunkine benzeyen bir evde yaşıyorlardı. Benzer bir okula gitmişlerdi. Oysa Grania aslan gibi yürekliydi. Yaşlı bir adamla uzun zamandır ilişkisi vardı. Bir darılıp bir barışıyorlardı ama gerçek bir ilişkiydi yaşadı. Yakında annesiyle babasına söyleyecek ve adamın evine taşınacaktı. Belki de onunla evlenecekti. İşin korkunç tarafı adamın Bay Dune'un patronu olmasıydı. Üstelik Bay Dune onu hiç sevmezdi. Grania babasını alıştırmak için İlişkiyi yeni gibi mi göstermesi yoksa doğruyu mu söylemesi gerektiğini bilemiyordu. Yaşlı adam her şeyi açıkça anlatmaktan yanaydı. Ona kalırsa insanlar sanıldığından daha yürekliydiler. Grania ile Bridget kuşku içindeydiler. Bridget her şeyden kuşku duyuyordu. Adam o kadar yaşlıydı ki gözünü açıp kapayıncaya kadar dul kalacaksın diyordu. Zengin bir dul olacağım ama onun için evleniyorum. Emeklilik maaşına konmak için diyordu gülerek. Başka erkeklerde gözün olacak. Zamanla onu aldatacaksın. O da seni takip edecek ve sevgilin de seni yatakta yakalayacak. Her şey iki kişinin bıçaklanarak ölmesiyle sonuçlanacak. Bridget adeta bu olasılıktan zevk duyuyordu. Hayır, onu arzu ettiğim gibi kimseyi arzulamadım. Böyle bir şey olursa önce sizlere söylerim. Grania son derece kendinden emin görünüyordu. Bu sözleri duran Fiona ve Bridget bakışlarını tavana dikiyorlardı. Gerçek aşk kulisten seyredildiğinde insanı yoran ve dışlayan bir şeydi. Neyse ki Brigitte her zaman kuliste kalmıyordu. Ona da teklifte bulunan birçok kişi vardı. Fiona karanlıkta yatmış o sıcak gülüşlü, çivi saçlı genci düşünüyordu. Öyle birinin hoşlandığı kız olmak ne muhteşem olurdu. O genç çocuğu bir daha görünceye dek bir hafta geçti. "Annen nasıl oldu?" diye sordu Fiona. "Nereden haber aldın?" diye sordu çocuk. Bu soru karşısında canı sıkılmış gibiydi. Bridget'in muhteşem önerisi bu kadar işe yaramıştı. "Geçen hafta çöp torbasını taşımama yardım ettiğinde annenin acilde olduğunu söylemiştin." Yüzü aydınlandı. "Ha tabii, özür dilerim. Aslında o kadar iyi değil. Yeniden aynı şeyi yaptı." "Yeniden mi çarptılar?" "Hayır, yeniden aşırı dozda ilaç aldı." "Çok çok üzgünüm. İşten olduğu belliydi." "Öyle olduğuna eminim." Bir sessizlik oldu. Fiona bir süre sonra üstündeki tişörtü göstererek gururla "Venerdi" dedi. "Doğru mu söylüyorum?" "Evet, doğru." Sonra da güçlü bir İtalyanca telaffuzla tekrarladı. Fiona da onu taklit etti. "Sen de mi İtalyanca öğreniyorsun yoksa?" diye sordu merakla genç çocuk. Fiona ise hiç düşünmeden "Sadece seninle bir daha karşılaşırım diye günleri öğrendim" dedi. Yüzü bir anda kıpkırmızı olmuştu. O an ölmek istedi. Kahve ve çay makinelerinin arasına düşüp ölmek istedi. "Adım Barry" dedi. "Bu akşam benimle sinemaya gelir misin?" Barry ile Fiona O'Connell sokağında buluştular ve sinemaların önündeki kuyruklara baktılar. "Hangi filmi görmek istersin?" diye sordu Barry. "Sen hangisini görmek istersin?" "Bana göre hava hoş." "Gerçekten." "Bana göre de." Fiona bir an çocuğun ifadesinde bir bıkkınlık sezdi. "Kuyruğu en kısa olana girmeye ne dersin?" dedi. "Ama o judo filmi," dedi Barry. "Zararı yok," dedi Fiona aptalca. "Yani sen judo filmlerini mi seviyorsun?" Kulaklarına inanamıyordu. "Ya sen? Sen sever misin?" diye yanıtladı Fiona. Buluşmalarının çok başarılı bir şekilde başladığı söylenemezdi. İkisinin de hoşlanmadığı bir filme gittiler. Film bitince yine ne yapacaklarını sordular. "Pizza ister misin?" diye sordu Barry. Fiona istekli bir şekilde başını salladı. "Harika bir fikir. Yoksa bir pub'a mı gitmeyi tercih edersin?" "Onu da isterim." "Pizza yiyelim," dedi oğlan. Alınacak bir karar varsa kendisinin alması gerektiğini düşünen bir erkek gibi. Pizzacıda karşılıklı oturup birbirlerine bakıyorlardı. Hangi pizzayı seçeceklerine karar vermeleri tam bir kabusa dönüşmüştü. Fiona hem pizza margaritayı hem de pizza napolitanayı peki demişti. Sonuç olarak Barry ikisine de birer quattro stagioni ısmarlamıştı. "Bu pizzanın her köşesinde değişik şeyler var," demişti. Hepsini yemek imkanı olunca karar verme zorluğu ortadan kalkıyordu. Signora adlı İtalyanca öğretmenin derste bir akşam pizza getirdiğini anlattı. Kadın herhalde kazandığı bütün parayı öğrencilerine hediye alarak harcıyordu. Hep birlikte hem pizzalarını yemişler hem de değişik pizza çeşitlerinin adlarını ezberlemişlerdi. Harika bir akşamdı. Bunları anlatırken öylesine çocukça ve hevesli bir ifadesi vardı ki Fiona yüzünde ve kalbinde böyle bir ifadenin olmasını ne kadar isterdi. Hangi konuda olursa olsun. Tek suçlu annesiyle babasıydı tabii ki. İyi kalpli, doğru dürüst insanlardı ama kimseye söyleyecek bir şey bulamazlardı. Babası hep yanlış şeyler söylemesinin önlenmesi için herkesin koluna doğdukları an "ne kadar az konuşursan o kadar az zarar verirsin" sözleri dövmeyle yazılmalı demez miydi? Böyle düşünen babası hiç konuşmazdı. Annesinin kuralı ise başkaydı. O hiçbir şeye kendini kaptırmamaya çalışırdı. Hep Fiona'ya İrlanda dansı derslerine veya İspanya seyahatine kendisini kaptırmamasını öğütlerdi. Heves duyduğu her şey için bunu söylerdi. Bu yüzden hiçbir konuda fikir yürütemez, hiçbir olaya değişik bir bakış açısı getiremezdi. Kendisi de bu yüzden hangi filme gideceğini, ne tür pizza seçeceğini veya hangi konuda konuşacağını karar vermekten aciz biri olup çıkmıştı. Acaba Barry'e annesinin intiharından söz etmeli miydi, yoksa o kısa bir süre için bile olsa olanları unutmak mı istiyordu? Bu düşünceler öylesine kafasını karıştırmıştı ki kaşlarını çattığını fark etti. İtalyanca derslerden söz ederek canını sıktım sanırım. Özür dilerim. Yok canım, ne münasebet diye haykırıyordu Fiona. O dersleri anlatmana bayılıyorum. Ben de senin gibi olayları ve yaptıkları önemsemeyi ne kadar isterdim. Sana ve seninle o kursa katılan herkese ne kadar gıpta ettiğimi bir bilsen. Kendimi öyle sıkıcı biliyorum ki zaman zaman en ummadığım bir anda karşındakinin hoşuna giden bir şey söylediğini fark ettiği oluyordu. Beni'nin tüm yüzünü kaplayan bir gülümseme belirdi. Elini okşayarak, "Hiç sıkıcı filan değilsin. Aksine çok hoş, çok tatlısın. Ayrıca senin de bir kursa katılmanı önleyen bir şey var mı?" "Hayır, haklısın. Sizin kurs dolu mu?" Keşke ağzını açmasaydım diye düşündü yine. Çok hevesli, peşinden koşar gibi davranmıştı. Sanki kendisine bir kusur bulamayacak kadar beceriksizdi. Beri başını sallarken dudaklarını ısırıyordu. "Bizim kursa şimdi yazılmak pek fayda vermez. Geç kaldım, biz çok ilerledik." Gurur duyduğu görülüyordu. Hem kursa katılanların hepsinin geçerli bir nedeni var. Hepsi İtalyanca öğrenmek zorunda olan insanlar. En azından öyle görünüyorlar. "Senin nedenin neydi?" Barry biraz rahatsız olmuştu. "Dünya kupası için oraya gitmiştim," dedi. "Grup halinde gitmiştik ama orada birçok İtalyan tanıdım. Hepsi de hoş insanlardı. Dillerini konuşamadığım için kendimi hödük gibi hissettim." "Dünya kupası yeniden İtalya'da mı olacak?" "Hayır, olmayacak ama İtalyanlar gelecektir. Onların rastladığım yere geri dönmek ve onlarla İtalyanca konuşmak istiyorum." Dalgın bakışlarla uzaklara bakıyordu. Fiona, annesinin sağlık durumunu sormalı mıyım diye düşündü. Sonra vazgeçti. İsteseydi o bahsederdi. Belki bu fazla özel ve mahrem bir konuydu. Barry'nin çok çok çok hoş biri olduğunu düşünüyordu. Onu tekrar görmek istiyordu. Erkeklere nasıl davranacağını çok iyi bilen o kızlar nasıl yapıyorlardı? Hazır cevap ve şakacı davranarak mı? Yoksa hiçbir şey söylemeyip susarak mı? Bunun cevabını bilmeyi ne kadar isterdi? Fiona, karşısındaki bu yakışıklı ve iyi çocuktan hoşlandığını ve onunla arkadaşlık etmek istediğini belirten bir şeyler söyleyebilmeyi ne kadar isterdi? Zamanla daha da fazlası olurdu belki. Ona bu konuda bir işaret veremez miydi? "Artık eve gitme zamanı geldi sanırım," dedi Barry. "Evet evet, tabii. Bal gibi oğlanı sıkmıştı işte. Otobüse kadar birlikte yürüyelim mi?" "Çok iyi olur. Yoksa motorumla seni eve bırakmamı ister misin?" "Harika bir fikir." İki önerisini de onayladığını fark etti. Kim bilir ona hangi gözle bakıyordu. Ne kadar aptal buluyordu. Fiona açıklamaya karar verdi. Otobüse kadar yürümeyi teklif ettiğinde motora binmek gibi bir seçenek olduğunu bilmiyordum. Oysa motoru tercih ederim. Sergilediği cesaretten korktu. Barry memnun görünüyordu. "Harika," dedi. "Bana sıkı sıkı sarılacaksın. Söz mü?" "Söz," dedi Fiona. Sonra kocaman gözlüklerinin arkasından aynı genişlikte bir gülümseme yayıldı yüzüne. Eve yaklaştıklarında çok sessiz bir sokakta oturduğu için onu köşe başında indirmesini rica etti. Bir daha görüşmekten söz edecek mi diye merak ediyordu. "Görüşürüz," dedi Barry. "Evet, iyi olur." Yüzünden gereğinden fazla ümidin ve yalvarışın sezilmemesi için dua ediyordu. "Belki de süpermarkette karşılaşırız," dedi. "Ne? Ah tabii, neden olmasın? Ya da hastanede." İkinci bir seçenek olarak söylemişti bunu. "Evet evet, neden olmasın, eğer oralardan geçersen." Sesi hüzün doluydu. "Her gün oradan geçeceğim," dedi Barry. "Annem orada yatıyor. Ayrıca durumu nasıl diye sormadığın için teşekkürler. O konuda konuşmak istemiyorum da." "Hayır hayır, haklısın." Fiona sevinçten nefesini tutmuştu. Pizzacı da dirseklerini masaya dayayıp annesi hakkında ayrıntılı sorular sormasına ramak kalmıştı. "İyi geceler Fiona." "İyi geceler Barry, teşekkürler." O gece uzun zaman uyuyamadı. Yatağında uzandı. Barry ondan hoşlanmıştı. Özel hayatına burnunu sokmamasını beğenmişti. Tamam tamam, bir iki saçmalık yapmıştı ama yine de bir daha görüşeceğiz dememiş miydi? Brigitte, Fiona'yı görmek için hastaneye uğradı. "Bir iyilik yapıp bu akşam bize gelir misin?" "Tabii gelirim. Neden?" "Bu akşam dananın kuyruğu kopacak da ondan. Grania bizimkilere yaş haddinden emekli olan adamdan söz edecek. Herhalde ortalık savaş alanına dönecek. Benim size ne gibi bir yararım olur? Ev halkının dışında biri olursa belki daha dikkatli davranırlar. Belki. Bridget söylediğine kendisi de inanmıyordu. Peki o da gelecek mi? Yaşlı adam. Girmesine gerek olursa hazır olmak için dışarıda arabada bekleyecek. Gerek olursa mı? Fiona'nın sesi korkuluydu. Ya damat olarak kucaklanmak üzere içeri gelmesi ya da babam Granny'yi öldüresiye döverse onu kurtarması gerekebilir. Bunu yapmaz değil mi? Fiona'nın ağzı dehşetten kapanmıyordu. Hayır Fiona, kesinlikle yapmaz. Her şeyi ne kadar gerçekmiş gibi alıyorsun. Hiç hayal gücün yok mu senin? Hayır Bridget, sanırım hiç yok, dedi hüzünlü sesle. O gün Fiona, Barry'nin annesi Bayan Haley hakkında bir şeyler öğrenmeye çalıştı. O bölümde çalışan Kitty adlı bir arkadaşı vardı. Onunla konuştu. İkinci kez midesi yıkanmıştı. Kadın bu işe devam edeceğe benziyordu. Kitty'nin ise o kadına ayıracak zamanı yoktu. Bu kadar kararlı olanları bırakmalı, İsterlerse hayatlarını sona erdirsinler diyordu. Sevildiklerine, herkesin onlara ihtiyacı olduğunu ispatlamak için bunca para ve zaman harcamaya ne gerek vardı? Çoğunlukla seven kimseleri yoktu. Kimsenin de onlara ihtiyacı kalmamıştı. Gerçekten hasta olanları, ölmek istemeyenleri tanısalar kendilerini öldürmekten vazgeçerlerdi. Kitty intihara teşebbüs edenlere karşı acımasızdı. Fiona'ya bundan kimseye söz etmemesini söyledi. Demir gibi acımasız biri denilmesini istemiyordu. Hem de kahrolası o kadına, diğer hastalara yaptığı gibi hem ilaçlarını veriyor hem de olabildiğince iyi davranıyordu. Adı ne? Sanırım Nessa. Nasıl biri? Bilmem. Zayıf, biraz da şok altında. Gözü hep kapıda, kocasını bekler gibi. Peki kocası geliyor mu? Bu ana kadar gelmedi. Oğlu geliyor ama kadının beklediği kocası. Karşısında onu görmek istiyor. Zaten onun yüzünden yapmış. Nereden biliyorsun? Hepsi kocalarının yüzünden yapar, dedi Kathy çok bilmiş bir tavırla.